aşka şeytan karışır. Hande Altaylı.
Ayrım 2.
O anda Aslı bugün başına gelen tek felaketin Ömer'le karşılaşmak olmadığını hatırladı. Kazayı unutmuştu bile. Aslında biraz önce bir kaza yaptım. Çöp kamyona çarptım ve arabam dağıldı. Sen iyisin değil mi? Ali Kerim abartılı bir endişe gösterisiyle koltuğundan fırlayıp Aslı'nın yanına geldi ve elini kızın omzuna koydu. Benim bir şeyim yok. Sadece biraz asabım bozuldu. Peki arabayla ilgili yapılacak bir şey var mı? Çocuklar ilgilensin. Yok, teşekkür ederim. İlgileniliyor. Araban tamirdeyken sana şirketten bir araba verelim o zaman diye atıldı Ali Kerim. Anlaşılan Aslı'ya yardım etmek için eline geçen fırsatı kullanmaya çok hevesliydi. Hemen telefona sarıldı ve sekreterine talimatlar yağdırmaya başladı. Çekiç kafa bir araba ayarlamayı bile şov haline getirebiliyordu. Elinden gelse yıl sonu raporuna da yazardı. Telefonu yerine bıraktıktan sonra Aslı'ya bak ne diyeceğim, istersen sen bugün eve gidip dinlen dedi. İyilik meleği rolünü sevmişti ve hemen bırakacağı benzemiyordu. Doğrusunu isterseniz bu çok iyi olur, sersem gibiyim dedi Aslı tatlı bir gülüşü adamdan esirgemeden. Bu kadarını hak etmişti artık. Başka bir şeye ihtiyacın olursa mutlaka haberim olsun. Peki, sağ olun dedi Aslı ve kaçarcasına kapıya yöneldi. Odadan çıkarken Ali Kerim'in bakışlarının kalçalarında gezindiğinden emindi. 4. Eve girdiğinde kendini sığınağında hissetti. Sanki harp sahasının dışına çıkmış, tüm kurşun vızıltılarını, bomba seslerini kapının ardında bırakmıştı. Burada dağılan beyinler, parçalanan bedenler, toza toprağa bulanmış kanlı insan artıkları yoktu. Burası onun mis kokulu, sessiz, aydınlık eviydi. Kapıları yalnızca sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen, denenmiş ve seçilmiş dostlarına açıktı. Kolundan her tuttuğunu evine getirenlerden değildi. 40 yılda bir de olsa yeterince tanımadığı, kendi daracık güvenlik çemberinin dışında kalan birilerini ağırlamak zorunda kaldığında huzursuzlanır. Ruhundaki bekçi köpekleri tasmalarını gere gere havlamaya başlarlardı. Sonraki birkaç gün boyunca içindeki tecavüze uğramışlık hissinden kurtulamazdı. Zerrin ve Nalan bu kadar güzel bir evi partilerle renklendirmediği için ona kızarlardı. Onlara kalsa bu ev sürekli dolup taşmalı. Kışın kocaman salonunda, yazın da boğaza hakim geniş terasında ellerinde içki kadehleriyle yakışıklı erkekler gezinmeliydi. Bazen arkadaşlarının hareketli evlerine özendiği de olurdu. Zerrin'in sürekli çalan kapı zilini, teklifsizce geliveren arkadaşlarını, tatlı bir müzik sesinin yükseldiği ve şarap şişelerinin saniyeler içinde boşaldığı sıcak salonunu severdi. Yaşayan, neşeli bir evdi Zerrin'inki. İnsanlar konuşmak, dertleşmek, dedikodu yapmak, yeni haberler almak için gelirlerdi. Mutfağından her zaman güzel kokular yayılırdı. Belki de hayatlarını paylaşmayı seven insanlar evlerini paylaşmayı da seviyorlardı. Aslı öyle biri değildi. O kendisini ve yaşamını paylaşmaktan hoşlanmazdı. Aklına bile gelmezdi bunu yapmak. Duygularında açıklayamadığı öyle çok şey vardı ki anlattıklarının hep eksik kalacağına inanırdı. Aynı sebepten dolayı başkaları hakkında anlatılanları dinlemeyi de sevmezdi. Hakkında konuştuğumuz insanlar hakkında ne biliyorduk ki? İçlerinde neyin eksik neyin fazla olduğuna dair en ufak bir fikrimiz yokken hayatları üzerine nasıl ahkam kesebiliyorduk? Zaten kimsenin yaşadıkları üzerinde saatlerce konuşulacak kadar ilginç olamazdı. Ne de olsa istisnasız her şey daha önce başka insanlar tarafından milyonlarca kez yaşanmıştı. Aşk mı, ihanet mi, hırsızlık mı, hırs mı, züppelik mi? Hangisi yeni ve şaşırtıcıydı ki? Belki de aslında esas olarak eksik olan şey meraktı. Başkalarının hayatını merak etmiyordu ve doğal olarak onların kendisini merak etmelerini de anlamıyordu. Bu duyarsızlık ya da ilgisizlik değildi. Dertli arkadaşları için daima iyi bir dinleyici olmuştu. Ama bazen dinlerken bile sıkıldığı olurdu. Kim bilir kaç kez Zerrin'in rahat koltuklarına gömülmüş şarabını yudumlarken diğerlerinin benzersiz bir iştahla evirip çevirdikleri konuların dışında şeylere dalıp gitmişti. Kendisine verilen o çok önemli haberleri aslında dinlemediği ortaya çıkınca onunla uzun uzun dalga geçerlerdi. Yine de orada olmayı çok severdi. Sütyen ve külotla kalıncaya dek soyundu ve üzerinden çıkanları yere fırlattı. Kendisini televizyonun karşısındaki bembeyaz koltuğa bırakıp küçücük ayaklarını önündeki pufa uzattı. Eski yaraları o denli hızlı kanamaya başlamıştı ki kendisini fiziksel olarak yaralı gibi hissediyordu. Aradan 1000 yıl bile geçse o herifi görmeye hazır olamayacağım. Onu bu hale getirenin aşk mı yoksa egosu mu olduğunu bilmiyordu. Aşk olsa şimdiye kadar çoktan tükenmesi gerekmez miydi? 7 yıllık ayrılık aşkı kemirip bitirmez miydi? Öte yandan kendi egosu bu darbeyi hazmedemeyecek kadar büyük müydü? Olduğu olası iri egolu insanlardan haz etmezdi. Kendilerini ciddiye alışlarındaki inanmışlık onda daima gülme hissi uyandırırdı. Yani her iki durumda da hali haraptı. Ya koca egolu bir salak ya da salak bir aşıktı. İkisi arasındaki tek fark salak sözcüğünün yeriydi. Hangisinin daha fena olduğuna karar veremedi. 10-15 dakika kadar öylece oturup kapalı televizyona baktıktan sonra midesinden gelen gurultuyu, hatta gürültüyü duydu. Öğlen olmuştu ve hala hiçbir şey yememişti. Yerinden kalktı ve bir sandviç hazırlamak için mutfağa geçti. Burası da evin diğer bölümleri gibi beyaz, aydınlık ve ferahtı. Elinde bir fincan çay ve peynirli sandviçiyle salona dönerken antredeki aynaya yansıyan çıplak görüntüsüne takıldı gözü. Altında beyaz bir boxer, üstünde gri pamuklu bir sütyen. Hiçbir zaman sütyeniyle külotunun rengini tutturabilen kadınlardan olamamıştı. Bunu başarabilenlere de hayret ederdi. Zerrin örneğin. Daima takım halinde çamaşırlar giyerdi. Mor, yeşil, pembe, mavi, binlerce iç gıcıklayıcı takımı vardı. Aslı ise sadece benzer kumaşları denk getirmeye çalışırdı. Pamukluya pamuklu gibi. Bazen bunu bile başaramadığı olurdu. Upuzun bacaklarına ve sporla sıkılaşmış incecik diri vücuduna ilgisiz bir memnuniyetle baktı. Kendisine bahşedilmiş güzelliğin ne anlama geldiğini ve pek çok kadının böyle bir vücut için canlarını verebileceklerinin farkında değildi. Sandviçinden kocaman bir parça ısırıp tekrar miskince koltuğuna yerleşti. Gözlerini bugünkü kötü talihine meydan okurcasına pufa uzattı, ayaklarına dikti ve tüm dikkatini onlara vermeye çalıştı. İkinci parmağı olması gerekenden birazcık daha uzundu ama yine de seyretmesi zevk veriyordu. Nalan, eğer bir kaza geçirip ellerini kaybetsen, ayaklarını ellerinin yerine dikebilirler, kimse de anlamaz derdi. Şu an gömük tırnaklı, yandan kemiği fırlamış bir çift ayakla karşılıklı oturmak son derece asap bozucu olabilirdi. Televizyonu açtı ve kanalların birinde Taş Devri'ni izlemeye başladı. Çocukluğundan beri en sevdiği çizgi filmdi. Tam kendini iyice kaptırmıştı ki cep telefonu çaldı. Nalan'dı. Ne haber dedi Aslı ve televizyonun sesini biraz kıstı. İyidir, sen ne yapıyorsun?
Evde Taş Devri seyrediyorum.
Bilmeyiz kim? Ne işin var evde? Nalan onu hep güldürürdü. İşin ilginç yanı, bunun için özel bir çaba falan harcadığı da yoktu. Hayata tuhaf bir yerden bakıyordu ve oradan gördükleri Aslı'yı çok eğlendiriyordu. Rahat bırak Vilma'yı, gergedan pişiriyor şimdi. Niye evdesin kızım?
Sabah kaza yaptım, canım genel müdürüm de moralim bozuk diye beni eve gönderdi.
Oh vallahi, biz bulamadık şöyle bir patron. Sen kesin veriyorsun bu adama dedi Nalan gülerek. 2 senedir patronuyla birlikteydi. Neyse, çok hasar var mı?
Sorma, var bayağı bir şey.
Yapma ya. Peki serviste kimi gördüğümü tahmin et.
Uğraştırma da söyle.
Ömer'i.
Dalga geçiyorsun.
Uzun bir sessizlikten sonra Nalan'ın acil durumlarda kullandığı fazla sakin sesi duyuldu. Bekle, geliyorum. Aslı gelmedi yemeden telefon kapandı. Hiç kimseyi istemiyordu. Sanki tüm bugün kötü bir rüyaydı da birileriyle konuşunca gerçek oluverecekti. Keşke Nalan'a hiç söylemeyip bir şey olmamış gibi yaşamaya devam etseydi. Ömer'i bir daha görecek değildi ya. Ama Zerrin'in Ömer'le konuşmuş olması canını sıkıyordu. Belli ki Zerrin ona Aslı'yla ilgili bir sürü şey anlatmıştı. Boş boğaz karı diye söylendi. Çenesini tutmayı bilmezdi ki. Yaşamında Ömer'in en ufak bir gölgesini bile istemiyordu. Onun ne yaptığını, nasıl olduğunu da merak etmiyordu. Tek istediği hayatının %100 dışında kalmasıydı. En ufak sızma, karşılıklı gidip gelen en küçük bilgi kırıntısı bile huzurunu kaçırmaya yetiyordu. Ona karşı görünürdeki tavrı, benden uzak olsun, iyi olsun şeklinde olsa da ruhunun derinliklerinde onun ölmüş olmasını yeğlediğinin farkındaydı. Bu Aslı için çok daha kabul edilebilir olurdu. Böyle bir gerçekle yaşamak bir yığın belirsizlikle boğuşmaktan çok daha kolaydı. Zaten insanların aşk ve sevgi arasında nasıl bir bağlantı kurduklarını hiç anlamazdı. Bu iki duygu akraba bile değillerdi. Aşkın olduğu yerde sevgiye, sevginin olduğu yerde de aşka yer yoktu. Aşk benim ol derdi. Sevgi ise mutlu ol. Aşktaki tapınma hali sevgiyle karıştırılıyordu belki de. Oysa bu tapınma göz kamaşmasının yol açtığı körlüğün bir sonucuydu. Bu körlük daima geçici olsa da körlük sırasında ortaya çıkan nefret kalıcı olabiliyordu. 1 sene boyunca aşık olduğunuz birinden 40 yıl nefret edebiliyordunuz. Yani aşkın kalıcı hasarları vardı. Kapı çaldığında Aslı hala yarı çıplaktı. Yerinden fırladı ve üzerine uzun bir tişört geçirip kapıyı açtı. Nalan onu şöyle bir süzdü ve "Dağılmışsın" diyerek içeri girdi. Sesinde açık bir kınama vardı. Birlikte salona geçtiler. Ufak tefek balık etinde bir kadındı. Beline kadar dalga dalga inen parlak kumral saçları vardı. Giyinişi, tavırları bir önceki yüzyıla aitmişçesine kadınsıydı. Ancak ağzından çıkan çağdaş küfürleri duyduğunuzda bunun yanılsama olduğunu anlardınız. Gözlerindeki ifadenin açık bir alay mı yoksa gizli bir meydan okuma mı olduğunu çözmek zordu. Aslı onun her şeyi üzerinde rahatça taşımasına şaşardı.
başarı ve övgülere karşı ne kadar fütursuzsa utanç ve skandallara karşı da öyleydi. Giydiği ve hissettiği her şeyi kendine yakıştırmayı bilir, alışılmadık bir gururla taşırdı. Başkalarının kolay kolay altından kalkamayacağı durumları kendi üzerine öyle bir uydururdu ki hayranlık duymamak elde değildi. Çantasını koltuğa fırlattı ve Aslı'nın oturmasını bekledi. O orospu çocuğuyla bilmem kaç sene sonra karşılaştın diye kendini dağıtmaya kararlıysan hemen çıkıp gidebilirim. Sen de zehrini çağırırsın, doya doya ağlarsınız. Nalan'ın aynı anda birden fazla kişiyi yerin dibine sokup çıkarma konusunda benzersiz bir yeteneği vardı. Yok be dedi Aslı, dağıldığım falan yok. Peki o zaman bu saatte evde şişmiş gözler, berbat bir tişört ve taş devriyle ne yaptığını sorabilir miyim? Biraz sarsıldım, ne var bunda? Nalan koyu kahverengi gözlerini Aslı'ya dikti. İki arkadaş bir süre sessiz kaldılar. Birbirlerini ortaokuldan beri tanıyorlardı ama yakınlıklarının derecesini belirleyen şey dostluklarının süresi değildi. Daha ilk tanıştıkları andan itibaren ruhları birbirini sevmiş ve anlamıştı. Zaman ilişkilerine sadece anı denen dolgu malzemesini eklemişti. Bugün oynayacakları roller uzun yıllar önce dağıtılmış ve defalarca başarıyla oynanmıştı. Nalan asla Aslı'nın kendisini koy vermesine izin vermezdi. Aslı da zaman zaman ona yaslanmaktan zevk alırdı. Nalan'ın tek kusuru acıma duygusundan tamamen yoksun olmasıydı. Tepesine kadar buz gibi bir gerçekçilikle doluydu. Her şeyi olduğu gibi kabul eder ve hiçbir şeyin gerçeklere müdahale etmesine izin vermezdi. Onun için sadece olaylar vardı, duygular yoktu. Kahve içer misin diye sordu Aslı, içmemesini dileyerek. Şu anda değil, kahve yapmak, gözlerini kırpmak bile uzaya mekik atmak kadar zor geliyordu. İçerim vallahi. İçinden bok iç diye geçirip isteksizce yerinden kalktı. Çaresiz mekiği fırlatacaktı. Nalan onun peşinden mutfağa geldi ve sıçrayıp tezgahın üzerine oturdu. Sorgu başlamıştı. Nasıl görünüyordu? Domuz gibi, hiç yaşlanmamış. Konuştunuz mu peki? Konuştuk tabii. Ne yani, kafamı mı çevirecektim dedi Aslı ters ters. Gözlerini su ısıtıcısına dikmiş, Apollo 13 diye düşündü. Anlatsana be, hasta etme adamı. Ne anlatayım? Servisin müdürü arkadaşıymış. Ona çay içmeye uğramış, ben de tam o sırada gittim. Kibar kibar selamlaştık, sonra da beni işe bıraktı. Yolda havadan sudan 3 cümle konuştuk, hepsi bu. Kaynayan suyu fincanlara doldurdu ve Nalan'ın kahvesini uzattı. Kısa bir sessizliğin ardından, ama bir şey fena halde kafama takıldı diye devam etti. Ömer'in benimle ilgili bir sürü şeyden haberi var. Zerrin'le konuşmuş. Sen karşılaştıklarını biliyor muydun? Hayır dedi Nalan. Ayolo Ömer'i rüyasında görse bir hafta anlatır. Bu işe en az Aslı kadar şaşırmış görünüyordu. Zerrin'in böyle bir haberi kendisine saklayabilmesi imkansızdı. Arasana şunu dedi Nalan ve kahvesini alıp salona geçti. Zerrin de okuldan arkadaşlarıydı. Aralarında en az alımlısı olmakla birlikte açık ara en süslüleriydi. Eğer ağaç olarak dünyaya gelselerdi Zerrin mutlaka yılbaşı ağacı olurdu. Evini, sofrasını, yemeklerini binbir detayla renklendirir ve her şeyi tam bir seremoniye dönüştürürdü. Bunu yaparken ölçüyü kaçırdığı da olurdu. Kim bilir kaç kez davetliler süslerin arasında yemek aramak zorunda kalmışlardı. Yaşanan her şeyi o kadar abartırdı ki Nalan Zerrin'in gözlerinde büyüteç olduğunu söylerdi. Ufacık bir sözden türlü anlamlar çıkarır, o sözü olay haline getirir ve çevresindekilerden de aynı ilgiyi beklerdi. En uzağındakilerin bile hayatlarına büyük bir merak duyar, kendisiyle hiç ilgisi olmayan konuları iş edinir ve gerçeğin peşine düşerdi. İşin tuhaf tarafı, kendi hayatını da herkese açar, tüm sırlarını önüne gelenle paylaşırdı. Aslı ve Nalan'ın tüm uyarılarına karşın her taşın altından çıkar ve sonunda da mutlaka her şeyi eline yüzüne bulaştırırdı. Ders almak mı? Asla. Taşlar, pullar ve pırıltılar kendisinin, dedikodu ise hayatının süsüydü. Boş ver, aramayalım şimdi, akşam buraya çağırırız dedi Aslı. Zerrin'in bir dedikoducunun tüm reflekslerine sahip olduğunu iyi biliyordu ve güzel bir hikaye yazmak için zaman kazanmasını istemiyordu. Öte yandan da merak içini kemirip duruyordu. Bence olay net zaten dedi Nalan omu silkerek. Net olan ne? Tipik bir Zerrin vakası. Karşılaştıklarında kendisini tutamayıp her aklına geleni anlatmış ve korkusundan da bize söyleyememiştir. Muhtemelen. Ama onunla konuşmak ve ağzına sıçmak istiyorum. Nalan güldü. Yakayı ele verdiğinde Zerrin'in yağmurda ıslanmış bir köpek kadar biçare göründüğünü bilirdi. Kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırıp yalvaran bakışlarını arkadaşlarına diker. Onlardan bir onay ya da yumuşama işareti alana kadar bir hüzün yumağı olarak otururdu. Beklediği işaret geldiği anda kuyruğu coşkuyla sallanır ve kucaklarına atlayıp yaltaklanmayı sürdürürdü. yine aynı şey olacaktı. Ona gırtlaklarını yırtarcasına bağıracaklar, yarım saat sonra da kendilerini kucaklarında yılışıkça oturan Zerrin'e sarılmış bulacaklardı. Şeytan tüyü dedikleri bu olmalıydı. Aslı Nalan'ın aklından geçenleri anlamış gibi sessizce mırıldandı. Bu kez sınırı aştı. Yasak bölgeme girdi.
Ayrım sonu.